Ayrım 20.
Baba boğazını temizledi. Şurada bir adam diyor ki... Tom onun koluna sarıldı, çekiştirdi. Komik de söyledikleri dedi. Yolda çok fazla kalabalık var diyordu. Ana karanlığın içinden onlara baktı. Çadırda Ruth'in uykusunda öksürdüğü, burnunu çektiği duyuldu. Yıkadım çocukları dedi Ana. Çocuk yıkayacak kadar bol suyu ilk bugün bulduk. Siz de yıkanırsınız diye kovaları dışarı bıraktım. Yolculukta hiçbir şey temiz kalmıyor. Herkes içeride mi diye sordu baba. Connie ile Rosa şu an dışında evet. Onlar açık havada yatmaya gittiler. Çadırın içi çok sıcak dediler. Baba kavgacı bir sesle gözlemde bulundu. Bu Rosa Shang'a amma mızmız bir şey oldu. İlk gebeliği dedi Ana. Connie'nin ikisi çok umut bağlıyorlar bu işi. Sen de aynısını yapmıştın. Tom artık gidelim dedi. Yolun biraz ilerisinde kenara çekip yatacağız. Biz sizi görmezsek siz bizi kaçırmayın. Sağ tarafta dururuz. Er kalıyor mu? Evet. John amca bizimle gelsin. İyi geceler Ana. Uyuyan kampın içinden geçtiler. Çadırlardan birinin önünde ufacık kaprisli bir ateş yanıyor. Başında bir kadın kaynayan tencereyi seyrediyor. Erken yenecek kahvaltıyı hazır etmeye bakıyordu. Haşlanan fasulyelerin kokusu keskin ve güzeldi. Oradan geçerlerken Tom terbiyeli sesiyle bir tabak bundan olsa amma hoş olurdu dedi. Kadın gülümsedi. Daha pişmedi. Yoksa buyurun derdim dedi. Şafak da orayı verin. Sağ olun bayan dedi Tom. Kinsil ikisi yanlarında John amcayla taraçanın yanından geçiyorlardı. Mal sahibi hala sandalyesinde oturuyor, lambadan tıslamalar ve ışıklar saçılıyordu. Adam başını çevirdi, onların üçünün geçişine baktı. Lambanın yakıtını bitiriyorsun dedi Tom ona. Burayı kapatma zamanı geldi zaten. Tom, bu saatten sonra yarım dolarlık falan yuvarlanmaz herhalde bu tarafa dedi. Sandalyenin ayakları geri çarptı. Bana bir uzatıp durma, seni hatırladım, sen o tahripçilerdensin. Öyle dedi Tom, bendeniz Bolşeviski. Bugünlerde ortalığı cesadi sizin gibiler. Tom güldü, kapıya doğru yürüyüp doça bindiler. Tom yerden bir topak toprak aldı, lambaya doğru fırlattı. Topağın eve çarptığını, mal sahibinin ayağı fırlayıp karanlığa doğru dikkatle baktığını gördüler. Tom motoru çalıştırdı, yola doğru çıktı. Bir yandan olanca dikkatiyle motorun sesini dinliyor, vuruntu var mı diye bakıyordu. Yol arabanın zayıf farları altında ancak aydınlanmaktaydı. 17. Göçmen arabaları iki yandaki küçük yollardan büyük otoyola çıkıyor, çıktığı anda batıya dönüp göç yoluna koyuluyordu. Gündüzleri minik böcekler gibi batıya doğru yarışıyor, üstlerine gece indi mi yine böcekler gibi sığınacak bir yere bir su başına toplanıyorlardı. Hepsi yapayalnız ve korku dolu olduğu için, hepsi hüzünlü yerlerden, kaygılardan, yenilgilerden geldiği için, hepsi yeni ve esrarengiz bir yere doğru gittiği için birbirine sokulup duruyorlardı. Bir araya gelip konuşuyor, hayatlarını, yiyeceklerini, gidecekleri yere ait umutlarını paylaşıyorlardı. Birinci araba bir pınarın yanında konaklasa, ikincisi hem pınar hem dostluk için onun yanına gelip duruyor, üçüncüsü de iki ayrı orayı beğenip durdu diye duruyordu. Güneş batarken belki 20 ayrı, 20 araba birikiyordu orada. Akşam oldu muydu garip bir şey oluyordu. 20 ayrı bir tek ayrı oluyor, çocuklar hepsinin çocukları oluyordu. Yuvanın kaybı bir tek kayıp oluyor, batıdaki altın yaşam bir tek düş oluyordu. Bazen bir tek hasta çocuk 20 ailenin yüreğine umutsuzluk getiriyor, 100 insanın içini dağılıyordu. Bazen bir çadırda yer alan bir doğum 100 kişiyi sabaha kadar kaygı içinde sessiz bekletiyor, sabah olduğunda hepsinin içini bir doğum sevinci sarıyordu. Daha bir gece önce kendini kaybolmuş gibi korku içinde hisseden bir aile eşyalarını karıştırıp bebeğe bir hediye aramaya koyuluyordu. Akşamları ateşin çevresinde otururlarken 20'si bir oluyordu. Zamanla kamplar belirdi. Akşam kampları, gece kampları. Battaniyeye sarılmış bir gitar açılıyor, akort ediliyordu. Şarkılar. İnsanları anlatan şarkılar söyleniyordu geceleri. Erkekler sözlerini söylüyor, kadınlar ezgisini mırıldanıyordu. Her gece bir dünya yaratılıyordu. Her şeyle bir dünya, eşyasıyla, dostlarıyla, düşmanlarıyla tam bir dünya kuruluyordu. Övünenleriyle, korkaklarıyla, sessizleriyle, mütevazileriyle, iyi yüreklileriyle. Dünyayı dünya yapan ilişkiler her gece kuruluyor, sonra her sabah dünya yeni baştan sirk gibi sökülüyordu. Başlangıçta aileler bu kurulan, sökülen dünyalarda oldukça çekingendiler. Ama zamanla dünyalar kurma tekniği onların öz tekniği oldu. Aralarından liderler çıktı, ardından yasalar oluştu, töreler yerleşti. Dünyalar batıya doğru kaydıkça daha tam, daha zengin olmaya başladılar. Çünkü onları kuranlar daha bir ustalaşmışlardı artık kurma işinde. Aileler hangi hakları gözetmek gerektiğini öğrendiler. Çadırda yalnız kalabilme hakkı. Geçmişi yüreğinde gömülü tutma hakkı. Konuşma ve dinleme hakkı. Yardımı kabul veya reddetme hakkı. Yardım etme ya da etmeme hakkı. Erkek evlatların kur yapma, kız evlatlara kur yapılma hakkı. Açların doyma hakkı, hamilelerle hastaların tüm diğer hakları aşan öncelik hakkı. Aydınlar hangi hakların hunharlık olduğunu, yok edilmesi gerektiğini kimse onlara söylemeden öğrendiler. Yalnız kalmak isteyene musallat olma hakkı, kamp halkı uyurken gürültü etme hakkı, baştan çıkarma ya da ırza geçme hakkı, zina, hırsızlık, öldürme hakkı. Bu haklar ezilip yok edildi çünkü onlar var oldukça küçük dünyalar bir gece için bile var olamazdı. Dünyalar batıya doğru kayarken kurallar yasa oldu. Bu da kimse ailelere bir şey söylemeden oldu. Kamp yakınlarını pisletmek yasaya aykırıydı. İçme suyunu şu ya da bu şekilde kirletmek yasaya aykırıydı. Aç birinin yanında eğer onu da sofraya davet etmeye niyetiniz yoksa güzel yemekler yemek yasaya aykırıydı. Yasalarla birlikte cezalar çıktı ortaya. Yalnız iki taneydi cezalar. Ya şıpşak vahşi bir dövüş ya da kovma. Kovma en kötüsüydü. Çünkü birisi yasayı ihlal etti mi adı da yüzü de her yere ulaşıyor, kendisine artık hiçbir dünyada yer verilmiyordu, nerede kurulmuş olursa olsun. Dünyalarda sosyal davranış sabit kurallara göre, katı kalıplara göreydi. Örneğin karşılaşılınca günaydın denilecekti. Bir erkek kendisini isteyen bir kızla birlikte yaşayabilirdi ama ona bağlı kalması, çocuklarına babalık etmesi, onları koruması gerekiyordu. Bir erkek asla bir gece bir kızla, başka gece başka kızla kalamazdı. Dünyaları tehlikeye sokardı çünkü böylesi. Aileler batıya doğru kaydıkça dünyalar kurma tekniği gelişti, insanlar kendi dünyalarında güven bulabilmeye başladılar. Kalıplar öyle sağlandı ki kurallara uyan bir aile kendisinin o kurallar içinde güvende olduğunu biliyordu. Hükümetler oluşturdular o dünyalarda. Liderleri bilge kişileri oldu. Bilge kişi öğüdüne her kampta ihtiyaç olduğunu görüyordu. Budala olan ise kamp değiştirmekle budalalığından kurtulamıyordu. Bu tür sigorta gelişti geceler boyunca. Yiyeceği olan adam aç olanı yediriyor, böylelikle kendini açlığa karşı sigorta ediyordu. Bir bebek ölünce kapının eşine bir yığın bozuk para birikiyordu. Çünkü doğru dürüst gömülmeliydi bebek. Hayatta başka bir şey elde edememişti ne de olsa. İhtiyar adam ölünce onu tarlaya bırakıp kaçmak da olurdu ama bebeğe yapılamazdı öyle şey. Bir dünyanın kurulması için belli bir fiziksel durum gerekiyordu. Su olmalıydı bir kere. Bir nehir kıyısı, bir dere, bir pınar, hatta belki bekçisiz bir çeşme. Sonra çadırların kurulabileceği düz bir alan, ateş yakılabilecek kadar çalı çırpı veya odun. Yakınlarda çöp yığını varsa o daha da iyiydi. Malzeme bulunabilirdi oradan. Soba kapakları, ateşi rüzgardan korumak için ezik bir çamurluk, yemek pişirmek, yemek yemek için boş konserve kutuları. Akşamları kurulurdu dünyalar. Otoyoldan sapan insanlar onları çadırlarıyla, yürekleriyle, beyinleriyle kurarlardı. Sabah olunca çadırlar sökülürdü. Branda katlanır, çadır direkleri arabanın basamağına yatırılıp bağlanır, şifteler her zamanki yerine tıkılır, kapkacak kendi kovuğuna girerdi. Aileler batıya doğru giderken akşamları yuva kurup sabahları onu dağıtma tekniği yerleşti. Katlanan çadır hep aynı yere konmaya başladı, kapkacak kaldırılırken sayılır oldu. Arabalar batıya doğru aktıkça ailenin her üyesi kendi yerini buldu, görevlerini belirledi. Genç olsun, yaşlı olsun her üyenin arabada belli bir yeri vardı. Bezdirici sıcak gecelerde arabalar bir konaklama yerine toplandıklarında her üyenin kendine göre görevleri vardı. Kimse söylemeden işine başlıyordu herkes. Çocuklar odun toplamaya, su taşımaya, erkekler çadır kurmaya, yatakları indirmeye, kadınlar yemeği pişirmeye, aileyi beslemeye. Emir verilmeksizin yapılıyordu bütün bunlar. Eskiden geceleri bir evi, gündüzleri bir çiftliği kendine sınır bilen aileler artık sınırlarını değiştirdiler. Uzun sıcak günler boyunca arabalar içinde sessizce yavaş yavaş batıya doğru emekliyor, gece olunca da buldukları herhangi bir grubun içine kaynaşıyor, onunla bütünleşiyorlardı. Böylece sosyal yaşamları da değişti. Koca evrende ancak insanoğlunun değişebileceği şekilde hem de. Artık çiftlik adamı değildi bunlar, göçmendiler artık. Eskiden tarlalara yöneltilen o düşünceler, o planlamalar, o sessiz bakışlar şimdi yollara, mesafelere, batıya yöneltiliyordu. Zihni eskiden bölümlere bağlı olan adam, şimdi daptar beton miller boyunca yaşıyordu. Düşünceleri, kaygıları artık yağmurla, rüzgarla, tozla, ürünle ilgili değildi. Gözler lastikleri kolluyor, kulaklar motorlardaki tıkırtıyı dinliyor, zihinler yağla, benzinle, hava ve yol arasında incelip duran lastikle uğraşıyordu. Böyle olunca kırılan bir şanzıman dişlisi bir trajedi oluyordu. Geceleri su bulmak bir özlem oluyordu. Ateşle yemek koymak da öyle. İhtiyaç duyulan şey yola devam edecek sağlık, yola devam edecek güç, yola devam edecek ruhtu. İradeleri onlardan önce yöneliyordu batıya. Bir zamanlar kura, sele karşı duyulan korkular şimdi batıya doğru gidişi engelleyecek şeylere karşı duyuluyordu. Kampların yerleri belirlendi, araları hep bir günlük yoldu. Yol üstünde bazen aileler paniğe kapılıyor, gece gündüz durmaksızın gidiyor, kısa molalar verip arabada uyuyor, sonra yine batıya doğru araba sürüyorlar, yoldan kaçıyor, hareketten kaçıyorlardı. Böyleleri yerleşik düzene geçmeyi öylesine özlüyorlardı ki, yüzlerini batıya çevirip hep oraya doğru gidiyorlar, tıngırtılı motorlarını zorlayıp duruyorlardı. Ama ailelerin çoğu değişmiş, yeni yaşama çabucak uyum sağlamıştı. Güneş battı mıydı, konaklama yeri aramanın vakti, işte ileride birkaç çadır var. Araba yoldan sapıp duruyor. Oraya başkaları daha önce geldiğinden bazı nezaket sözleri şart oluyor. Erkek ailenin başı arabadan sarkıyor. Şuraya çekip uyuyabilir miyiz? Elbette, gurur duyarız. Neredensiniz? Ta Arkansas'tan geliyoruz. 4. çadırda Arkansaslılar kalıyor. Öyle mi? Derken en önemli soru. Su nasıl? Tabii pek bir şeye benzemiyor ama su bol. Teşekkürler. Benim değil ki. Ama nezaket sözleri yine de şarttı. Araba bozuk arazide son çadıra kadar ilerliyor, orayı geçince duruyor. Nihayet yorgun insanlar arabadan iniyor, kazık kesilmiş vücutlarını geriyorlar. Yeni çadır hemen kuruluyor, çocuklar suya gidiyor. Daha kabaca olan erkek çocuklar çalı çırpı toplamaya ya da odun kesmeye yollanıyor. İlk gelenler yaklaşıyor, herkes birbirine nereli olduğunu soruyor. Ortak dostlar, bazen akrabalar bulunduğu ortaya çıkıyor. Oklahoma? Ne tarafı? Cherokee. Aa, benim orada akrabalarım var. Alenleri tanır mısınız? Cherokee'nin her tarafında alenler vardır. Siz Willis'leri tanır mısınız? Tabii tanırız. Ve hep yeni bütünleşmeler oluşuyor. Ortalık kararıyor. Ama gecenin saat karanlığı inmeden yeni aile de kampa mal oluyor. Her aileyle bir iki kelime konuşmuşluğu oluyor. Bilinen insanlar oluyorlar. İyi insanlar. Alenleri oldum bittim tanırım. Simon Alen. Ah, bizim Simon. İlk karısıyla başı çok dertteydi. Cherokee meleziydi kadın. Güzeldi. Kara bir kısrak gibi. Öyle. Sonra Simon kalkıp Rudolph'ların kızını aldı değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Eni de taşındılar. İyi de ettiler. Çok iyi hem de. Durumu iyi olan tek Alen'de o. Garajı var. Su gelip odun kesilince çocuklar diğer çadırların arasında çekini utana dolaşmaya başlar. Pek geliştirilmiş tanışma yolları uygularlar. Çocuğun biri bir başka çocuğa yakın yerde durur, yerdeki taşı inceler, eğilip elini alır, yakından bakar, üzerine tükürür, silip parlatır, bakar, inceler. Sonunda dedi dayanamayıp ne var elinde diye sorar. Rahat bir ses, hiç, bir taş. Ne diye öyle bakıp duruyorsun ona öyleyse? İçinde altın var sandım. Nereden anladın? Kayanın içindeki altın, altın rengi olmaz, kara olur. Tabii, onu bilmeyen mi var? Herhalde sahte altındır, sen altın sanmışsındır. Hiç de değil. Babam zamanında çok altın bulmuştu. Bana nasıl aranacağını o gösterdi. Koskoca bir altın külçesi bulsam hoşuna gider miydi? Öf be, nah eşek kadar bir şeker alırdım. Benim küfretmeme izin vermiyorlar ama yine de diyorum. Ben de, hadi gel Pınar'ın oraya gidelim. Genç kızlar da buluyordu birbirini. Utana çekine, erkeklerin kendilerini ne kadar çok beğendiğini, ilerisi için ne planları olduğunu anlatıyorlardı. Kadınlar ateşin başında uğraşıyor, bir an önce yemeği ailenin gırtlarına tıkmak için telaş ediyorlardı. Et, domuz eti, para bolsa, domuz eti, patates ve soğan, külde bisküvi, mısır unundan. Üzerinde de bol bol sos ya da kemik sıyrığı etler, bir konserve kutusu da haşlanmış çay. Kapkara, acımış. Etten erten yağda kızartılmış hamur da parasız zamanların yemeği. Çıtır çıtır kızartılmış. Sonra kalan yağ üzerine dökülmüş. Parası bol olan ya da hesabını bilmeyen aileler konserve, fasulye, konserve şeftali, ambalajlı ekmek falan yiyorlardı. Ama gizli yiyorlardı bunları. Çadırlarında. Çünkü böyle güzel şeyleri açıkta yemek hoş olmazdı. Kızarmış hamur yiyen çocuklar yine de fasulyelerin ısınırken çıkardığı kokuyu alıyor, mutsuz oluyorlardı. Yemek bitip de bulaşıklar yıkanınca karanlık iyice bastırmış oluyor, erkekler yan yana çömelip sohbete başlıyordu. Arkada bıraktıkları topraklarından söz ediyorlardı. Bu işin sonu neye varacak bilemiyorum diyorlardı. Memleket mahvoldu. Düzelecek düzelmesini ama biz göremeyeceğiz. Belki, belki günah işledik biz diyorlardı. Bilmediğimiz bir günah işledik de farkında değiliz belki. Biri bana söyledi. Devletin memuruydu hem herif. Kurudu toprak, ondan böyle sefil etti sizi dedi. Çerçeve çerçeve süreydiniz öyle kurumazdı dedi. Oysa öyle yapmaya fırsat oldu mu ki hiç? Yeni arazi sahibinin yolları temsilci de öyle ufak ufak sürmüyor ki. Yüz şerit tutturuyor, 4 mil dümdüz gidiyor. Karşısına ilgisi açıksa saptırmıyor yolunu. Evlerinden, memleketlerinden konuşuyorlardı alçak sesle. Yer değirmeninin altında buz gibi soğuk bir mağara vardı. Yoğurt yapılacak sütü orada bekletirdik. Kavun karpuzu da. Dışarısı kavrulurken tam öğle vakti oraya girsem yine serindi. Bir kavun kesten soğuğu ağzını dondururdu. Depodan su damlardı habire. başlarından geçen felaketleri anlatırlardı. Charlie diye bir kardeşim vardı. Saçları mısır püskülü gibi sarıydı. Koskoca herif olduğu halde. Akordeonu da pek güzel çalardı. Tarlada tırmığı çekiyordu günlerden bir gün. Önüne bir çıngır aklı yılan çıktı. Atlar ürküp kaçıştı. Tırmık Charlie'nin üzerinden geçti. Dişleri bağırsaklarını, midesini deşti. Yüzünü gözünü parçaladı. Ah tanrım. Gelecekten konuştular. Acaba nasıl olacak orası? Resimleri çok güzel valla. Bir tane gördüm. Sıcacık, güzel bir diyardı. Ceviz ağaçları, böğürtlenler. Hemen gerisinde de tepesi karlı bir koca dağ. Amma güzel manzara. İş bulursak çok iyi olacak. Kışları düşmeyiz. Çocuklar okula giderken de olmaz. Bundan böyle dikkat edeceğim. Çocuklar okuldan kalmasın bir daha. Ben oldukça iyi okurum ama alışkın olanlar gibi zevk almam pek. Berk içlerinden biri gitarını çadırın kapısına çıkarırdı. Bir kutunun üzerine oturur, çalmaya başlar. Tüm kamp halkı ona doğru yaklaşır, ona doğru çekilirdi sanki. Gitarı çalmasını çok kişi bilir. Ama belki bu adam hepsinden de iyi biliyor. Bir şey var çalışında. O derin akorlar, o ritim, tellerde gezinen ayak seslerine benzeyen o ezgi. Ağır, sert parmaklar bir yakıntıyı seslendiriyor. Adam çalıyor, herkes yavaş yavaş ona yaklaşıyor. Sonunda çember sıkışıyor, ufalıyor. Adam şarkı söylüyor. 10 sentlik pamuk ve 40 sentlik yemek. Herkes de yavaşça onunla birlikte söylüyor. Sonra adam, saçınızı niye kesiyorsunuz kızlara başlıyor. Herkes de söylüyor. Texas'tan ayrılış şarkısı geliyor. Gizemli bir şarkı. İspanyollar gelmeden çok önce de söylenirmiş. Yalnız o zaman sözleri Kızılderililerin dilindeymiş. Artık grup kaynaşmış, tek varlık olmuş. Karanlıkta insanların gözleri kendi içlerine dönmüş. Akılları başka zamanlara dolaşıyor. Üzüntüleri dinlenmeye çekilmiş, uyuyor. Adam belki en istir günlerini söylüyor. Sonra yaşlılar da zevklenebilsin diye İsa beni yanına çağırıyor şarkısına başlıyor. Çocuklar müziğin ninni sayıp uyukluyorlar. Kalkıp çadırlara çekiliyorlar. Şarkı rüyalarına da süzülüyor. Bir süre sonra gitarlı adam ayağa kalkıyor, esniyor. İyi geceler millet diyor. Onlar sana da diye mırıldanıyorlar. Her biri içinden keşke gitar çalmasını bilseydim diye düşünüyor. Ne güzel bir şey. Sonra insanlar yataklarına çekiliyorlar. Kamp sessiz kalıyor. Baykuşlar tepede uçuyor. Çakallar uzakta bağırışıyor. Kokarcalar kampı dolaşıyor. Yiyecek kırıntısı arıyorlar. Hiçbir şeyden korkmayan, her yere gidip çıkan o küstah kokarcalar. Gece geçiyor. Şafağın ilk ışığıyla kadından çadırlardan çıkıyorlar. Ateşleri yakıyorlar. Kahveyi kaynamaya koyuyorlar. Erkekler de çıkıyor. İlk ışıklar altında alçak sesle konuşuyorlar. Colorado nehrini geçince çöl başlar diyorlar. Çöle dikkat etmeli. Orada takılıp kalmak felaket olur. Bolca su almalı insan, belki gerekir diye. Ben o çölü gece geçeceğim. Ben de, yoksa canını okur insanın. Aydınlar hızlı hızlı tıkınıyorlar. Bulaşıklar acele yıkanıyor. Çadırlar sökülüyor. Yola çıkmak için bir telaş var. Güneş doğarken kamp yeri bomboş. Yalnızca insan artığı çöpler. Kamp yeri artık yeni bir gecenin yeni bir dünyasına hazır. Otoyolda göçmenlerin arabaları böcekler gibi ilerliyor. Daptar, beton miller göz alabildiğini uzanıyor. 18. Joe ailesi yavaş yavaş batıya doğru ilerliyordu. New Mexico dağlarını tırmandılar, yaylaların tepesindeki sivrilikleri, piramitleri aştılar. Arizona tepelerine tırmandılar, aradaki bir boşluktan aşağıya, boyalı çöle baktılar. Bir sınır nöbetçisi durdurdu onları. Nereye gidiyorsunuz? Kaliforniya'ya dedi Tom. Arizona'da ne kadar kalacaksınız? İçinden geçmek ne kadar sürerse. Yanınızda bitki fidan falan var mı? Yok. Aslında eşyanızı aramam gerek. Hiç bitki yok diyorum ya. Nöbetçi ön cama bir etiket yapıştırdı. Pekala geçin. Ama durup oyalanmasanız iyi edersiniz. Tamam, zaten niyetiniz yok. Tepelere tırmandılar. Yamaçları kaplayan alçacık, kıvrık, bükük ağaçların arasından geçtiler. Holbrook, Joseph City, Winslow. Sonra yüksek ağaçlar başladı. Arabalar duman püskürte püskürte tırmanmayı sürdürdü. Flagstaff'e vardılar. Yollarındaki en yüksek nokta orasıydı. Flagstaff'ten aşağı tekrar yaylalara derken yol ileride gözden kayboldu. Su iyice azalmıştı. Parayla satın alınmak zorundaydı su. Bir galonu 5 senti, 10 senti, 15 senti. Güneş kupkuru kayalık toprağa kavuruyor, karşıda kırık gibi sivri ve köşeli doruklar görünüyordu. Arizona'nın batı duvarıydı orası. Bu sefer de güneşten ve kuraktan kaçıyorlardı. Bütün gece yol gittiler. Dağlara da gece ortalık karanlıkken vardılar. Kırık doruklara karanlıkta tırmandılar. Solgun far ışıkları yolun yanlarındaki uçuk renkli taş duvarları aydınlattı. Doruğu da karanlıkta aşıp yavaş yavaş inişe geçtiler. Altman'ın dökük taşlarını geride bıraktılar. Gün ışığı onları bulduğunda aşağılarda Colorado Nehri göründü. Başka ilerlediler. Köprünün başında durdular. Bir nöbetçi camdaki etiketi çıkarıp aldı. Köprüyü geçip kırık kayalarla dolu o bomboş arazide buldular kendilerini. Yorgunluktan ölmek üzereydiler. Sabahın sıcağı da kötüleşmeye başlıyordu ama yine de bir an durdular. Baba, geldik diye bağırdı. Kaliforniya'dayız. Güneş altında ateş saçan taş kırıklarına, nehrin karşısındaki korkunç Arizona dağlarına dön dön baktılar. Daha çöl var önümüzde dedi Tom. Su kenarına gidip dinlenmemiz gerek. Yol nehre paralel gidiyordu. Kızgın motorlar Nihilis'e yaklaştığında gün bir hayli ilerlemişti. Orada nehir kamışlar arasında hızlı hızlı akıyordu. Jotlarla Wilson'lar arabaları nehre doğru sürdüler. İnmek üzere oturup güzelim suların akışını, yeşil kamışların akıntıyla yavaş yavaş kıpırdanışına baktılar. Bir küçük kamp yeri oluşmuştu nehrin yanında. 11 çadır kurulmuştu. Yerler bataklık otlarıyla kaplıydı. Tom kamyonun penceresinden eğildi. Burada biraz durabilir miydik diye seslendi. Kovanın içinde çamaşır çitilemekte olan tıknaz bir kadın başını kaldırdı. Bura bizim malımız değil bayım. İstiyorsanız durun. Birazdan polis gelir. Sizi bir gözden geçirir zaten. Tekrar işine döndü. İki araba bataklık otları üzerindeki bir boşluğa çekip durdular. Çadırlar elden ele geçirilip indirildi. Wilson'larınki kuruldu. Joğutların brandası ipin üzerine atıldı. Winfield ve Ruti söğütlerin arasından ilerideki kamışlığa doğru yavaş yavaş yürüdüler. Ruti huşu dolu bir fısıltıyla Kaliforniya dedi. Burası Kaliforniya. Biz de Kaliforniya'dayız. Winfield bir saz kırdı. Büküp kopardı. Sapını ağzına alıp çiğnedi. Suyun içine doğru yürüdüler. Baldırlarına kadar girip orada sessiz durdular. Daha çöl var dedi Ruti. Çöl nasıl bir şey? Bilmem. Bir resim gördümdü. Her yanda kemikler vardı. İnsan kemiği mi? Bazıları öyleydi herhalde. Ama çoğu inek kemiğiydi. Biz görecek miyiz o kemikleri? Belki. Bilemem. Oraya gece geçecekmişiz. Tom öyle dedi. Gündüz gidersek yanar kavrulurmuşuz dedi. Burası ne güzel. Serin. Winfield ayak parmaklarını kıpırdatıp suyun dibindeki kumlara gömdü. Anonun sesini duydular. Ruti, Winfield, dönün artık. Döndüler. Yavaşça yürüp kamışların, soğukların arasından geçtiler. Öteki çadırlar sessizdi. Arabalar ilk geldiğinde çadır kapılarından birkaç baş uzanmış, sonra geri çekilmişti. Yeni gelen aileler de çadırlarını kurdular, sonra erkekler bir araya toplandı. Tom, ben şuraya inip suya gireceğim dedi. Yatıp uyumadan yıkanmak istiyorum. Nine nasıl çadıra yatırdığımızdan beri? Bilmem dedi baba. Uyandıramadılar galiba. Başını çadırdan yana eğdi. Brandon'ın gerisinden iniltili, homurtulu bir soluk sesi geliyordu. Anne çabucak çadıra girdi. Uyanmasına uyandı dedi Noah. Gece sabaha kadar gıcırdadı durdu kamyonun tepesinde. Aklı hiç başında değil. Tom, Allah kahretsin yorgunluktan oldu dedi. Bir an önce dinlenemezse fazla dayanmaz. Tükendi kadın. Benimle gelen var mı? Yıkanacağım, sonra da gölgede uyuyacağım. Bütün gün. Yürüdü. Öteki erkekler de onu izlediler. Söğütlerin altında elbiselerini çıkardılar, suya girip içine oturdular. Uzun süre öylece oturdular suyun içinde. Kollarıyla kendi kendilerini kucaklıyor, topuklarını kumlara sokuyorlardı. Bir tek başları çıkıyordu suyun dışına. Amma ihtiyacım varmış buna dedi El. Dipten bir avuç kum aldı, vücudunu onunla ovaladı. Suyun içinde yatıp karşısındaki Nihilis denen iğne gibi tepeleri, Arizona'nın beyaz kayalık dağlarını seyrettiler. Onları aşıp geldik dedi baba şaşkın bir sesle. John amca başını suyun altına soktu çıkardı. Eh geldik ya, burası Kaliforniya. Ama benim gözüme pek o kadar da zengin görünmüyor. Daha çöl var dedi Tom. Duyduğuma göre bombok bir yermiş çöl. No, bu gece mi geçmeye çalışacağız diye sordum. Ne dersin baba dedi Tom. Bilmem, biraz dinlenmek hepimize iyi gelir. Özellikle de nineye. Ama bir yandan bir an önce geçip işe başlamak da isterdim. Kala kala $40 kaldı. Çalışmaya başlasak, biraz para gelse kendimi çok daha güvende hissedeceğim. Her biri suyun içinde akıntının gücünü hissederek oturuyordu. Papaz kollarıyla ellerinin suyun üzerine doğru yükselmesine izin verdi. Hepsinin vücutları boyunlarına, bileklerine kadar bembeyaz, suratları ve elleri koyu kahverengiydi. Köprücük kemiklerinin orada V biçiminde izler vardı. Kumu avuçlayıp avuçlayıp kendilerini onunla kaşıyorlardı. Noah tembel bir sesle, ''Hep burada kalsam başka bir şey istemem.'' diye söylendi. ''Yatarım böyle sonuna kadar. Ne acıkırım ne üzülürüm.'' Ömrüm boyunca yatarım suyun içinde, çamura serilmiş domuz gibi. Nehrin karşısındaki kırık doruklara, aşağı taraftaki Nihilis tepelerine bakıp duran Tom, ömrümde böyle saf dağlar görmedim dedi.